Ayrım 6.
Çünkü sorunun büyük birlik sahiplerinin artık daha düşük nitelikli asker göndermelerinden dolayı asıl ordunun ikta sistemiyle sağlanan kesiminden kaynaklandığını görmüştür ve derhal zeamet sahiplerinin dirliklerine el koyarak topraklarını başarılı sipahilere timar olarak dağıtmıştır. Ordunun bu kesimini yeniden eski savaş gücüne kavuşturabilmek amacıyla bizce hiç kuşku yok ki. Yani Osmanlılar için ülkede patlak veren bütün toplumsal sorunların tek nedeni, görüldüğü gibi ordunun savaş gücünün zayıflaması, dolayısıyla devletin ekonomik açıdan güçsüzleşmesidir. Bu yüzden de ne zaman bu tür bir olayla karşılaşsalar, bir takım ekonomik önlemler düşünmek yerine hemen orduyu anımsamışlar ve onu yeniden eski savaş gücüne kavuşturabilmenin yollarını aramışlardır. Celali isyanları. Kanuni'nin başlattığı bu girişimlerle Osmanlı ordusunun eski savaş gücüne yeniden kavuşturulabilmesi gerçekten mümkün müydü acaba? Bir şey söyleyebilmek bugün kuşkusuz olanaksızdır. Ancak yerine tahta çıkan oğlu 2. Selim'in de 8 yıllık saltanatı süresince bu konuda hiçbir girişimi olmamıştır zaten gördüğümüz kadarıyla. Ayrıca ordunun başına geçip herhangi bir sefere çıkmamış ilk Osmanlı sultanı olduğu gibi İstanbul'da ölen ilk Osmanlı sultanı da 2. Selim'dir. Hamamda ayağa kaymış, düşüp ölmüştür. İlginçtir, yerine geçen oğlu 3. Murat da tam 21 yıllık saltanatı süresince bir kez olsun ordunun başına geçip sefere çıkmamıştır tıpkı babası gibi. Vakanüvislerin yazdıklarına göre Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa'nın "Aman sultanım, İran fethedilse bile elde edilecek ganimet seferin masrafını karşılamaz. Cümleden evvel kul yüze çıkar. Herkesten önce asker ayaklanır. Aman ha" diyerek yalvar yakar olup karşı çıkmasına karşın öteki vezir ve ulemanın bastırmasıyla olur verdiği İran seferinden önce huzura gelip ordunun başında mutlaka sefere çıkması gerektiğini bildirenlere de "Sara hastasıyım. Hasta olduğumu askerin anlamasını istemediğim için sefere çıkmıyorum" demiş ve yalan bile söylemiştir bu uğurda. Öyle ki babası ara sıra Edirne'ye kadar gitmiş olduğu halde kendisi İstanbul'un dışına bile hiç çıkmamıştır bütün saltanatı boyunca. Hatta son yıllarında cuma namazlarında odasında kılmaya başladığından saraydan bile çıkmaz olmuştur artık. Fakat gene 3. Murat döneminde ola ki Kanuni'nin sadrazamlarından Sokullu Mehmet Paşa'nın zorlamasıyla ülkedeki bütün öşri ve haraci araziler savaşçılara küçük dirlikler halinde dağıtılmak üzere bir fermanla miri arazi haline getirilmemiş de değildir öte yandan tarihçilerin belirttiklerine göre. Ama ne var ki bütün bunlara karşın gene aynı dönemde Lala Mustafa Paşa'nın komutasında başlatılan İran seferi tam 12 yıl sürmüş ve bir gelir elde etmek şöyle dursun hazineyi tam takır hale getirmiştir sözcüğün tam anlamıyla. Üstelik bu olaydan bir ders de alınmamış, İran seferi sırasında serdarlığı Lala Mustafa Paşa'yı kıl payı kaptırmış olan Sinan Paşa, 3. Murat tarafından sadrazamlığa getirilir getirilmez, bu savaşın neredeyse hemen ardından bir sınır sürtüşmesini neden göstererek bu kez Avusturya'ya sefer ilan etmiştir Fatih olma tutkusuyla. Tam bir bozgunla sonuçlanan bu savaştan sonra ise tarihçilerin yazdıklarına göre Anadolu'daki soygun, hırsızlık, yağma, cinayet olayları da hızla artmıştır doğal olarak. Öyle ki ikta sisteminde yapılan bu değişikliklerle dirlik sahiplerinin sağladığı asker içindeki oranı hızla büyütülen timarlı sipahiler de beklenildiği gibi ordunun savaş gücünü eski haline getirmek şöyle dursun, tam karşıtı bu ilgiden şımararak kendileri sorun olmaya başlamışlardır ardı ardına yaşanılan yenilgiler yüzünden. Örneğin Profesör Mustafa Akdağ'da yaptığı incelemelere göre özellikle 1570'teki Kıbrıs seferinden hele hele 1571'deki İnebahtı baskınından sonra timarlı sipahilerin Anadolu'daki soygun, baskın ve isyan girişimlerinin de hemen daha yaygınlaştığını hem de daha sertleştiğini yazmaktadır. Kısacası 3. Murat döneminde durum daha da kötüye gitmiştir. Yani hem neredeyse bütün ülkede asayiş iyice bozulmuştur, hem de bu başarısız seferler yüzünden hazine sözcüğün tam anlamıyla tam takır hale gelmiştir. Üstelik 3. Murat'ın 1595'te aniden ölümü üzerine büyük oğlu 3. Mehmet tahta çıkabilmek için tam 19 kardeşini öldürtmek zorunda kalmış ve Vakanüvislerin yazdıklarına göre bu 19 oğlun aynı anda öldürülerek kefenlenip gömülmeleri bu tam takır hazineye tam 600 florin düka altını ve 18 bin akçeye mal olmuştur. Profesör Uzun Çarşılı Osmanlı Tarihi C3 K1 S74. Bu yüzden Yeniçerilere de doğru dürüst bir culus bahşişi dahi ödenememiştir. Ancak Yeniçerilerde bütün bu yenilgilerin nedenini Kanuni'den bu yana sultanların ordunun başına geçip sefere çıkmamış olmalarına yormaktadırlar. Bu inançla da daha ilk günden padişahımız gençtir, atası Sultan Süleyman Pir'di, yaşlıydı, üstelik Nikris illetine müptela idi. Lakin öyle olduğu halde araba ile sefere çıkmıştı. Genç sultanımız niçin bizimle birlikte sefere çıkmaz diye kazan kaldırmışlar, çorba içmemişlerdir. Oysa 3. Mehmet de tıpkı dedesi ve babası gibi değil ordunun başına geçip sefere gitmek, saraydan dışarıya bile çıkmak istememektedir aslında. Ama vezirlerin ve ulemanın da aynı görüşü savunması üzerine çaresiz 1596'da ordunun başına geçip sefere çıkmıştır. Ama öylesine plansız, programsız çıkılmış bir seferdir ki bu, Belgrad'ın önüne gelindiğinde ne yana gidileceğine karar verilememiştir bir türlü. Kimi komutanlar orduya moral kazandırmak amacıyla kolay fethedilebileceği için önce Estergon'un batısındaki Komarom kalesine saldırılmasını önermektedirler. Kimi komutanlar ise Komarom'u fethetmenin başında sultan bulunan bir orduya onur kazandırmayacağını öne sürerek daha önce Kanuni'nin de kuşatıp fethedemediği Eğri kalesinin alınmasını savunmaktadırlar ısrarla. Sonuçta ola ki Kanuni'nin başaramadığını başarmanın genç sultana daha büyük bir şan kazandıracağı savıyla Eğri Kalesi'nin fethine karar verilmiş ve ordunun yönü o tarafa çevrilmiştir. Ve ilginçtir, Eğri Savaşı hemen hemen bütün tarihçilerin söz birliği etmişçesine belirttikleri gibi bizce de Osmanlılar için sözcüğün tam anlamıyla bir dönüm noktası olmuştur gerçekten. Örneğin Osmanlı ordusu ilk kez bu savaşta o güne dek hiç görmediği üstün ateş gücüne sahip piyade tüfekleriyle donatılmış ve üzerlerine yeni bir savaş düzeniyle saldıran bir ordu ile karşılaşmıştır. Ve bu silahlar karşısında şaşıran Yeniçeriler o bir anlık bozgunla cepheden kaçmaya bile kalkışmışlardır. Nitekim o günlerde Bosna kadısı olan Akhisarlı Hasan el Kafi tanık olduğu bu olayları 1596 yılında kaleme aldığı Usulül Hikem fi Nizamül Alem adlı kitabında, şimdi düşmanda yeni çıkmış silahlar kullanılmakta, yeni top ve tüfekler yapılmakta. Onun için savaş sırasında kaçmak çok olur. 1596'da Eğri Seferi'nde bu görüldü. Düşman ile cenk eylemeye dayanamayıp firar eder oldular. Disiplin kalmadı. Asker kaçıyor. Müslümanların, Hristiyanların ırzını, malını yağma ediyorlar. Bunları yapanlar da özellikle Hünkar Kulu adını taşıyan Taife, Yeniçerilerdir. Reayayı ve kasaba halkını zorla savaşa sürmekte, eskiden olmayıp bu tarihten sonra başladı diye anlatmaktadır. Türkiye'de Çağdaşlaşma S73. Bu savaşta o bir anlık bozguna kapılıp kaçmaya kalkışanlar yalnız Yeniçeriler de olmamıştır üstelik. Güya ordunun başında sefere çıkan Sultan 3. Mehmet de Yeniçerilerin cepheden kaçtıklarını görünce paniğe kapılmış ve çevresindekilere "Şimdiden geri ne çare etmek gerekir bire" diye terslenerek atını mahmuzlayıp kaçmaya yeltenmiştir. Ne var ki yanından hiç ayırmadığı hocası Saadettin Efendi bu durumun farkına varıp "Aman sultanım" diyerek hemen dizginlere yapışmış ve Osmanlı ordusunu büyük bir bozguna uğramaktan kurtarmıştır böylece. Tarihçi Ahmet Refik Altınay da "Hoca Saadettin Efendi'nin devlete büyük bir hizmeti olmuştur. Eğri seferinde cepheden kaçmaya kalkışan 3. Mehmet'in atını tutarak savaşta kalmasını ve askeri yüreklendirmesini sağlamıştır da bu fazileti kendisinin saray entrikalarına karışmasını bile bir dereceye kadar affettirmiştir" diye yazmaktadır. Osmanlı'da Hoca Nüfusu İstanbul 1977 S48. Görüldüğü gibi ilk kez 16. yüzyılın ortalarında daha Kanuni'nin son günlerinde ordunun dirlik sahiplerince sağlanan kesimiyle Osmanlılar arasında bir güven bunalımının patlak vermesinin ardından yarım yüzyıl sonra da 1596'daki Eğri Savaşı'nda bu kez Osmanlılarla göz bebekleri Yeniçeriler, kapı kulları arasında yeni bir güven bunalımının ilk tohumları atılmıştır böylece. Düşmanın bu yeni silahları karşısında bozguna kapılıp cepheden kaçmaya kalkışanlar, yalnız padişah çevresindeki Yeniçerilerde olmamıştır kuşkusuz. Öteki sekbanlar, timarlı sipahiler de gruplar halinde kaçmışlardır cepheden. Öyle ki Naima tarihinde savaştan hemen sonra yaptırılan bir yoklamada tam 30 bin timarlı sipahinin ya sefere hiç katılmadığının, ya yarı yoldan gizlice geri döndüğünün ya da cepheden kaçtığının anlaşıldığı belirtilmekte ve bu 30 bin firarinin adlarının derhal timar defterlerinden silinerek bütün mallarına el konulduğu, kendilerinin de ağır cezalara çarptırıldığı yazılmaktadır. Türk halkının dirlik düzenlik kavgası S22. Bu olayların ardından da bilindiği gibi ülke tam anlamıyla bir cadı kazanına dönmüştür birden. Tarihimize Celali isyanları adıyla geçen ayaklanmalar başlamıştır ülkenin hemen her köşesinde aynı anda. Tam 13-14 yıl süren bu ayaklanmaları da Sadrazam Kuyucu Murat Paşa 65 bin kişinin kellesini kestirip kazdırdığı kuyulara doldurtarak bastırabilmiştir ancak. Bu yüzden adı Kuyucu'ya çıkmıştır zaten. Doğrusu Profesör Mustafa Aktağ'ın sık sık sözünü ettiğimiz bu kapsamlı çalışmasına karşın Osmanlı İmparatorluğu'nun bu kritik döneminin yeterince incelenmiş olduğunu söyleyebilmek de hala olanaksızdır bizce. Örneğin gene Mustafa Aktağ'dan öğrendiğimize göre Sovyet Bilimler Akademisi üyesi AST Veritinova 1946'da yayımlanan Türkiye'de Kara Yazıcı ve Biraderi Deli Hasan İsyanı adlı incelemesinde bütün bu olayların Osmanlıların ekonomik bir bunalıma düşünce, köylülerin vergi yükünü çok ağırlaştırması, memurların görevlerini kötüye kullanıp soygunculuğa ve rüşvete sapması, küçük askeri feodallerin, timarlı sipahilerin, murabahacı ticaret sermayesi ve saraydaki büyük feodallerin sömürgenlikleri yüzünden iyice fakir düşüp isyan için fırsat arar hale gelmesi gibi ekonomik nedenlerden kaynaklandığı görüşünü savunmaktadır. İlginçtir, Profesör Akta her ne kadar Sovyet bilim adamını sosyoekonomik yapımızı iyi bilmediği için Osmanlı Türk toplumunu da batılı toplumların aynısı sayıp tarihi maddecilik yöntemiyle aynı kalıba dökerek değerlendirmekle suçlayıp sanki düşüncelerini eleştiriyormuş gibi görünse de aslında galiba hiç kuşku yok ki kendisi de bütün bu olayların ekonomik nedenlerden kaynaklandığı inancındadır anladığımız kadarıyla. Burada hemen şunu da belirtmek isteriz ki Profesör Aktağ'ın hiç olmazsa bu çalışmasına başlarken Celali isyanlarının bütünüyle yanlış ekonomi politikalarından kaynaklandığına yürekten inandığından kuşku duyabilmek bile olanaksızdır bizce doğrusu. Örneğin kitabının daha başında 16. yüzyılın ortalarından itibaren Osmanlı İmparatorluğu'na giren altın, gümüş gibi değerli madenlerin miktarında önemli bir düşüş olduğu için paranın değerinin hızla düşürüldüğünü, bu durumunsa hem yurt dışına büyük bir tahıl kaçakçılığının yapılmasına, dolayısıyla büyük bir un sıkıntısının yaşanmasına, hem de bütün eşya fiyatlarının hızla yükselmesine neden olduğunu, giderler arttıkça da gerek devletin gerekse dirlik sahiplerinin reayadan topladıkları vergileri yükselttiklerini, bu ağır vergilere dayanamayan köylülerin de tarlalarını terk ederek kente göç etmek zorunda kaldıklarını ve bu işsiz güçsüz takımı yüzünden daha 16. yüzyılın sonlarına doğru bütün ülkede asayişin iyice bozulduğunu yazmaktadır. Hatta bu ağır vergi yükünün reayayı tarlasını satmak zorunda bırakması yüzünden Osmanlı İmparatorluğu'nda 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren büyük çiftliklerin kurulduğunu bile savlamaktadır Sayın Profesör büyük bir rahatlıkla. Çiftçi halkın büyük bir para darlığı içinde bulunması, Osmanlı İmparatorluğu'nun ileri köy formasyonunu bozacak tarzda bir takım hadiselerin cereyanına meydan vermişti. 3. Murat devrinin sonlarına doğru çiftlikler hayli artmış bulunmakta idi. 16. asrın ortalarından 17. asrın başlarına kadar yarım asır kadar zamanda köylerde arazi veya çiftlik sahibi olarak karşımıza çıkanlar hep kadı, müderris, yeniçeri, sipahi, zaim, çavuş ve nüfuslu timar erbabı gibi kimselerdi diye yazabilmektedir. Doğrusu Osmanlı toplumundaki üretim ve mülkiyet ilişkilerinin niteliği konusunda Profesör Akdağ'ın da Sovyet bilim adamı Tveritinova'dan çok da farklı bir konumu yoktur galiba. Çünkü Profesör Akdağ da tıpkı günümüz Türk aydınları gibi ola ki arazi, emlak, tapu, mülk, sahibi mülk, çiftlik, çiftçi, çift bozmak ve benzer gibi kimi sözcük, deyim ve tamlamaların Osmanlılarca da kullanılmış olmasına bakarak anlam farklılıkları üzerine kafa yormaya pek de gerek görmeden Osmanlılardaki üretim ve mülkiyet ilişkilerinin de bugünkü gibi olduğuna kolayca karar verivermiştir gördüğümüz kadarıyla. Oysa diyelim tapu sözcüğünün toprağın mülkiyet hakkıyla hiçbir ilişkisi yoktur Osmanlıca'da. Kira sözleşmesi anlamında kullanılmaktadır kesinlikle. Gene çiftlik sözcüğü de hiçbir dönemde büyük tarımsal işletme anlamında bir ekonomik terim olarak kullanılmamıştır Osmanlılarca. Hatta tam karşıtı büyük tarımsal işletmelerin oluşmasını engelleyici bir ölçü birimi olarak kullanılmıştır sanki. Örneğin Profesör Ömer Lütfi Barkan'ın İslam Ansiklopedisi'ne yazdığı çiftlik maddesinde açık açık belirttiği gibi bu sözcük bütün Osmanlı tarihi boyunca reaya çiftliği, hassa çiftliği ve askeri vazifelere bağlı çiftlik tamlamalarında kullanılmıştır ve bu çiftliklerin hepsinde de toprak, nadas ve ekim işlerinin bir çift öküzle yapılabileceği büyüklüktedir ancak daha fazlasına kesinlikle izin verilmemektedir. Reaya'nın ekip biçtiği yere reaya çiftliği, kırıç yeri de tabir edilen ve timar sahibinin kendisinin ailesiyle birlikte ekip biçtiği yere hassa çiftliği, görevli askerlerin görev sürelerince ekip biçtikleri yere de askeri vazifelere bağlı çiftlikler denilmektedir. Yani gelirleri devlet görevlilerine bir çeşit maaş olarak bırakılmış, has, ziyamet, timar denilen dirlikler ise kesinlikle çiftlik türleri olmadığı gibi taşınmaz mal mülkiyet birimleri de değillerdir. Dolayısıyla kimi belgelerde kendilerinden sahibi raiyet veya sahibi mülk diye söz edilen bu dirlik sahiplerinin de batıdaki feodal beylerle en küçük bir ilişkileri veya benzerlikleri yoktur. Örneğin çoğu gidip yerini görme zahmetine bile katlanmamış bu has ve ziyamet sahibi beyler ise bu toprakların üzerinde kendi adlarına çiftçilik yapmaları şöyle dursun tam karşıtı o toprakların üzerinde yaşayan ve bir çift öküzü olan raiye ailelerine üstelik en çok bir çift öküzün sürebileceği büyüklükte olmak üzere kiralanarak ekilip biçilmesini düzenlemekle yükümlüdürler. Nitekim Ümena dedikleri adamları aracılığıyla bu toprakları üzerinde yaşayan raiyelere kiralayarak ekilmesini sağlamaktalar ve elde edilen ürünün aşarını vergisinde kendi gelirleri olarak gene o adamlara bir ücret karşılığında toplatmaktadırlar. Görüldüğü gibi tarımsal işletmelerin aile ölçeğinde kalması için Osmanlılar artık ne hikmetse bütün tarihleri boyunca sanki özel bir titizlik göstermişlerdir. Gene Osmanlılarda ücretli emek de hiçbir zaman yasaklanmamıştır bilindiği gibi. Yani inşaatlarda, imalathanelerde, küçük iş yerlerinde, kimi hizmet sektöründe ücretli işçi çalıştırılmaktadır kuşkusuz. Ama aile ölçeğinde kalması için sanki özel bir özen gösterilen tarım sektöründeki bu reaya çiftliklerinde de ücretli işçi çalıştırılmasının yaygın bir uygulama olduğunu söyleyebilmenin gerçekten olanağı var mıdır acaba? Oysa Profesör Akdağ'ın Celali isyanlarına kadar varan bu olayların temel nedeninin hayat pahalılığının hızla artması ve asayişin bozulması yüzünden tarlasını terk edip kaçan, çift bozan köylüler ve işsiz kalan ırgatlar, Leventler olduğu konusunda sanki hiç kuşku yoktur. Hatta öyle ki anladığımız kadarıyla göçebe sözcüğünden öcü görmüş gibi ödü kopan Profesör Akdağ galiba salt bu nedenle Anadolu Türklerinin büyük hayvan sürülerine sahip bulunuşunu ve üretim ilişkilerinde hayvancılığın hala ağır basıyor oluşunu bile bu olaylar sonucu ortaya çıkmış geçici bir toplumsal olguymuş gibi savlamakta herhangi bir sakınca görmemiştir. Örneğin çiftliklerden bahsederken bu yeni zirai ekonomide daha ziyade hayvan beslemeye ehemmiyet verildiğini, tarlalarını satan köylülerin boş gezen Leventler olarak köyden ayrıldıklarını söylemiştik. Bunun tabii neticesi olarak pek çok arazi yavaş yavaş mera haline getiriliyordu. 3. Murat devrinin sonlarına yaklaşırken vezirler, kadılar, müderrisler, kapı kulları, çavuşlar, müteferrikalar, hülasa köylerde çiftlik, daha doğrusu geniş topraklar peyda eden resmi hüviyetli pek çok kimseler sürülerle koyun beslemeyi adet etmişlerdi. Çünkü hububat ekimine nazaran bu daha karlıydı diye yazabilmektedir. Kuşkusuz daha kısa bir süre önce büyük hayvan sürülerini önlerine katıp Orta Asya'dan göçerek Anadolu'ya gelip yerleşmiş atalarımızın temel üretim ilişkisinin 16. yüzyılda da hala hayvancılık ağırlıklı olduğu konusunda aslında kimsenin tanıklığına gerek yoktur bizce. Ama 1436'da Osmanlılara tutsak düşerek tam 22 yıl Anadolu'da yaşamış ve İstanbul'un fethinden 5 yıl sonra özgürlüğünü satın alarak ülkesine dönebilmiş Alman asıllı Macar Georg von Ungard da 1481 yılında yayımlanan anılarında Türklerin hayvan sürüleri öyle büyüktür ki bütün Türkiye'ye yayılmış olmalarına karşın otlak ve yaylak yetmiyor. Türkler konut gibi şeylerle uğraşmaz, hayvanlarının gereksinimleri doğrultusunda bütün ülkede göçer dururlar. Kışın ovaya iner, yazın yaylaya çıkarlar. Öyle yaşıyorlar ki insan onların mülksüzlüğü sevdiğini sanır diye yazmaktadır. Doçent Doktor Onur Bilge Kula, Alman Kültüründe Türk İmgesi, Gündoğan Yayınları, Ankara 1992, S101-129. Ama ne yazık ki İsmail Hüsrev Töki'nin daha 1934 yılında tarihçilerimizin aşağı yukarı hepsi Osmanlı devrinin sınıf münasebetleri söz konusu olunca tıpkı Avrupa'daki gibi bir feodal cemiyet nizamının mevcut olup olmadığını aramışlar ve Osmanlı müesseselerinin kendine mahsus harici vasıflarına aldanarak daima yanlış neticelere varmışlardır. Hatta o derecedeki bu yanlış neticeler onları Osmanlılarda bir zamanlar Avrupalıları bile kıskandıracak kadar adilane bir sınıf ahengi yaşamış olduğu kanaatine sürüklemiştir diyerek Türkiye'de Köy İktisadiyeti 1934 S153 çok güzel vurguladığı gibi Profesör Akdağ da Türkiye'nin İktisadi ve İçtimai Tarihi adlı kitabında Orta Asya'dan henüz gelmiş göçebe atalarımızla Osmanlılara feodaliteyi yaşarken yakalanmış Anadolu'daki Bizanslıların aynı üretim ilişkisi aşamasında olduklarını, dolayısıyla kültür ve yaşam biçimlerinin benzeştiğini öne sürerek gene de Türklerin ziraat sahasındaki istihsal usulleri ve şehir hayatında temsil ettikleri yaşayış ve çalışma tarzlarının Bizans halkının aynı sahalardaki usulleriyle aykırılık teşkil etmemesi ve onlarla tamamen bağdaşması dolayısıyladır ki Türk halkının mevcut istihsal ve yaşayış tarzlarıyla Hristiyan yerli ahali için faydalı olduğu hadiselerle sabit olmuştur diye yazabilmiştir büyük bir rahatlıkla. Cem Yayınevi, İstanbul 1974 C1 S474. Ancak çalışmasının daha başlarında köylerde tarımdan karın doyurma olanakları daraldıkça köy gençlerinin artan bir hızla şuraya buraya dağıldıklarını, kendilerine işsiz güçsüz boş gezen insan anlamına Levent adı takılmış bu insanların şehirlere yığılarak zengin ve bezirgan avını en kazançlı iş haline getirdiklerini, böylece de genel güvenliğin yok olma durumuna geldiğini bütün gerçekleriyle ortaya koymuş bulunuyoruz diye yazan Profesör Akdağ ilginçtir. Çalışmasının sonlarına doğru bu görüşünün tam karşısını savunmaktadır sanki gördüğümüz kadarıyla. Çünkü bir sekbanın yıllık ücreti 3000 akçeden aşağı değildi. Bu durumda ne sancak beylerinin ve ne de beyler beylerinin yıllık gelirleri kapılarındaki yüzlerce sekbanın ücretlerini ödemeye asla kafi değildi.